Evet. Ne diyorsunuz? Yani çok ne, harika bir soru. Matematiğin
Matematik.
realite ile ilişkisi nedir? Fiziksel realite ile ilişkisi.
Mesela mühendislik bilimlerinde gördüğüm matematiksel aksiyomatik bazı yapılarda aksiyonlardan bir tanesi değiştiriliyor. Mesela projektif geometri diye bir şey vardı. Bilinen vektör geometrisinin bir aksiyomu değiştiriliyor. Ve müthiş işe yararlık sağlıyor. Kullanılıyor yani. Şimdi tam olarak nelerde kullanılıyor? Deney dizaynlarında kullanılıyordu mesela. Ama o doğayla yani uzay geometriyle düşünürseniz öyle bir durum yok.
Evet.
Ama işe yarıyor.
Yani Öküdes geometrisinin dışına çıktığımız zaman doğayla ilişkiden de uzaklaşıyoruz, öyle mi?
Bu zaten matematik için bir
Non-Euclidean.
Disiplindir
diyor.
Değil.
Non-Euclidean'ı Riemann'a falan gördüğünde de kullanılıyor
Evet.
ya.
Evet.
Non-Euclidean değil ama Non-Euclidean da onların örneklerden biri. Değil mi?
Yani mesela küre geometrisi küre geometrisinin non-Euclidean olduğunu söylüyorlar, sanıyorlar daha doğrusu. Yani onun geometrinin dışında bir alan olduğunu düşünüyorlar. Bu insanları şaşırtıyor. Yani orada küre üzerinde bir üçgen çizildiği zaman, bunu biliyoruz değil mi hepimiz? Yani kutuptan ekvatora çiziyorsun, ekvatordan bir miktar gidiyorsun, tekrar kutupa çiziyorsun, bir üçgen yapmış oluyorsun böylece. Ve diyorlar ki bu non-Euclidean geometriyi doğruladıklarını sananlar, burada diyorlar Euclid geometrisi çöküyor çünkü bu üçgenin iç açılarının toplamı 270 derece, evet, 3 dik açıya eşit oluyor ve Öküdes geometrisi çürütülüyor diyorlar. Yani Öküdes geometrisi sadece geometrilerden biri. Böyle klasik geometri ya da standart geometri falan değil ya da ideal geometri değil diyorlar. Bu insanlar ayırt etmiyorlar. Küre üzerindeki doğruyla saltık doğru denebilecek olan şeyi düzlem üzeri, yani düzlem görelidir diyorlar ya da doğru görelidir diyorlar. Yani doğru diye saltık doğru diye bir şey yoktur. O zaman yani oradan yine enteresan sonuçlar çıkarıyorlar herhalde. Ama eğer şeyi kabul edersek, saltık düzlemi ya da saltık doğruyu kabul edebiliyorsak, örneğin Platon veriyor bunu ama Öküdes aktarıyor öğelerin baş taraflarında. Yani doğrunun tanımını veriyor. Doğru çizginin ya da doğrunun tanımını veriyor. Bu şeyi gösteriyor. Yani Öküdes doğruyu saltık olarak kabul ediyor. Yani doğru hem doğrudur hem görelidir ya da göreli olarak doğrudur falan gibi bir göreciliği kabul etmiyor ya da onun ötesine geçen bir şey veriyor. Bu
duyusal bir şey
çok
düşünmüyor.
Einstein tam
Anladığım
olarak bunu
gözüm değil mi?
reddediyor. Efendim?
Saltıktan duyusal bir doğruyu düşünmüyor.
Tabii ki duyusal değil, evet. Ama
Anladım.
duyusal tanımlarken görmeden yararlanıyor. Gözden yani görsel bir şeyden kategoriden yararlanıyor. Yani aslında şöyle tanımlıyor. Doğru diyor, gözün önüne getirip tuttuğun zaman diyor
Noktalı.
noktadan başka bir şey görmüyorsan o doğrudur. Yani eğer doğru olmazsa sen o sapmayı göreceksin. Buna benzer bir şey yapıyor, tanım yapıyor. Yani Öküdes de bunu kullanıyor. Bunu
Parçası olmayan bir şey yapmıştır.
Neyi olmayan?
Parçası olmayan bir
O nokta.
Nokta, evet,
Bu
doğru
doğru çizginin, doğruluğun, saltık doğruluğun tanımını vermeye çalışıyor. Yani onu görsel, görgül olarak veriyor tanımı ama onun için diyoruz tanımlar semantik işe yarıyorlar. Yani doğrudan ne demek istediğini anlatmaya
Ben
çalışıyor.
anlamadım. Şimdi matematiğin fiziksel doğada karşılığı var mıymış?
Onu konuşmaya çalışıyoruz. Tamam, daha bitmedi yani.
Nereye
Şimdi
geldik anlamadım.
doğrunun
Tam yere
kendine
gelmedik.
kesikliğinin olduğunu kabul edebilir, yani onu şey yapabilirse oradaki o
Doğru ve
üçgen
eğri, doğru ve eğri var. Süreklilik, kesiklik ayrı.
Ha,
Burada
doğru
doğruluk ve
eğri
eğrilik konusu var.
tartışılıyor.
Yani
Evet.
şimdi Einstein'ın çok çarpıcı bir şeyi var, örneği var. Bir tren penceresinden sarkan birisi bir taş attığı zaman o taş yere düşerken o taşın doğrusal bir yol izlediği izlenimini ediniyor. Ama dışarıdan bakan birisi taşın bir parabol çizdiğini görecek. Peki, şimdi soruyor Einstein, bu taş doğrusal bir derin mi izledi yoksa parabol mu?
Gözlemciye göre doğrusal diyecek. Öyle mi diyordun? Yok, dememiz
Atana göre doğrusu, gözlemciye göre para var.
Tabii.
Ve diyor ki işte bu şey diyor, bu saltık doğrusal devimin olmadığının tanıtıdır diyor. Yani devim her durumda, çünkü gözlemci gerçekten şey, kendi durumuna göre, evet yani trende bir para bırakırsan yere düşer ve dikey olarak düşer. Doğrusal bir devimde düşer. Ama dışarıdan gören birisi her durumda bir şey görecek.
Görelilik. Ondan bahsediyor.
Şimdi bu fiziksel görelilik. Geometrinin şeyi saltık, yani geometrinin alanı saltık uzay. Orada noktalar boyutsuz, orada çizgiler doğru, doğru çizgisi doğru, yani göreli değil. Newton bu saltık uzay kavramını savunuyor, dolayısıyla geometrinin de saltık olduğunu savunuyor. Yani Newton şey, orada o dönemde...
Görgül ve kavramsal ayrımı değil mi?
Burada Leibniz Newton'a karşı görgül uzaysallığın göreli olduğunu savunuyor ve haklı olarak savunuyor aslında. Yani Leibniz bir yerde şey, o şey konusunda, devim konusunda, trenden bırakılan cismin gözlemi durumunda Einstein'ın söylediği şeyi söylüyor. Yani orada gerçekten kimse şey diyemez, bu devim saltık olarak doğrudur, saltık olarak eğridir. İkisinden hiçbirini söyleyemez. İkisini de söyleyebilir. Ama saltık olarak diyemez o durumda. Çünkü usul olan ne orada? Usul olan yani biz orada şey diyemeyiz, Einstein yanlış yapıyor ya da saçmalıyor diyemeyiz. Tam tersine, çok açık bir gerçeği söylüyor. Orada iki tane gözlem var, iki gözlem farklı şeyler, sonuçlar veriyor ve başka türlü veremezler.
Kant'ın Taler örneği de buna uygun bir örnek değil mi aslında?
Taler, belirli varlık örneği değil galiba.
Belirli varlığı genel olarak varlığından ayrı.
Yani ama görgül olanı getirip kavramsal olanla özdeşliyor orada. Yani aynı şeyi yapıyor.
Görgül ama görgül alan anladım. Yani görgül alandaki şey diyorduk. Platon'da saltık ve görgül, saltık ve göreli kavramlarının şeyi var. Karşılaştırması var moral alanda. Yani saltık iyi, saltık devim gibi ya da saltık doğruluk gibi bir kavram ve bu kavram ancak kavram olarak var. Realiteye geçtiği zaman iyilik ya da tikel iyi olduğu zaman saltıklarını kaybediyor. Yani orada onun iyi mi olduğu, kötü mü olduğu şeye bağlı, bakış açısına bağlı. Yani yalan söylemek saltık olarak kötüdür dersek ilk bakışta doğru bir şey gibi doğru söylemiş gibi görünürüz ama değil. Orada yalan, yani kötü olanın iyi olduğu durumlar var. Platon onun örneklerini veriyor. Bu şey, çürütemedik. Yani realiteye geçtiği zaman ya da kavram tikelleştiği zaman saltıklığını yitiriyor. Yani göreli oluyor. Saltık iyi diye bir şey yok realitede. Saltık kötü diye bir şey de yok. Adam öldürmek kötüdür ama...
Tikelleşmesinin sorunu mu?
Sonluluk alanına gelmesi, belirlilik kazanması. Çünkü genel olarak iyi, iyidir. Yani orada bir problem yok. Ama belli durumlarda iyi olan şeyler, iyi görünen şeyler kötü olabiliyorlar.
Doğru söylemek.
Evet. Şimdi o zaman realite ve matematik arasındaki ilişki de böyle bir şey olmalı. Yani matematik saltık. Değil mi? Yani Ökles geometrisi saltık. Ve orada saltık doğrular, saltık yüzeyler, saltık devimler var. Kinematik, o da saltık olarak düşünülecek bir şey. Yani şimdi şu cismi bırakırsak, eğer yalnızca dünya olsa ve yalnızca cisim olsa saltık olarak saptayabileceğimiz bir hızla düşer. Ya da saltık olarak saptayabileceğimiz bir zamanda düşer. Ama
ayda bıraksan öyle düşmez.
Hayır, burada bıraktığımız anda bu cisim başka cisimler tarafından da etkileniyor. Yani sadece dünya tarafından değil. Dünya bunu çekerken, bu dünyayı çekerken ay da bunları çekiyor. Yani ayın etkisi bunun hızını etkiliyor, değiştiriyor. Ondan sonra başka gezegenlerin etkisi de var bunun üzerinde ve başka yıldızların etkisi de var ve en uzaktaki yıldızların da etkisi var. Dolayısıyla matematiksel sağlık realitede pratik olarak olanaksız. Öyle mi? Yani ya şimdi 1000 metre dediğimiz zaman bu saltık bir şey mi yoksa göreli bir şey mi?
Dediğimizde saltık oluyor.
Hayır. Eğer biliyorsun. 1 metre sabitse saltık.
1 metre nasıl sabit olabilir?
Değil. 1 metre diye bir şey yok.
Hayır, ya da 1 santim.
O 1 yani metre şey saklanan bir şey var. Çubuk var. Var.
Yok,
o değişti.
Müzesinde duruyor.
Duruyor.
O değişti ama.
Değişti mi?
Şeyle, ışıkla tanımlanmış.
Elektronik mi oldu?
Çünkü
Tayfun dalga boyunun bilmem kaç katı olarak tanımlanmış.
O da değişiyor.
O daha az değişiyor herhalde. Çünkü o Lourdes'deki, Lourdes'deki metal şey oluyor, mutlaka aşınıyor. Ya genleşiyor. Yani milyarda bir derece bile şey yapsa, değişse orada mutlaka bir şey olur. Nicel bir değişim olmaz mı? Olur. Yani mutlaka. Saltık olmaz. Dolayısıyla realitede saltıklığı zaten beklemek şey değil. Doğru değil. O zaman geometri o realitenin yaklaşık şeyini veriyor, iz düşümünü taşıyor. Yani geometri şunu hesaplıyor, Galileo değil mi geometriyle serbest düşmenin çözümlemesini yapan ve onun formülünü bulan, yani 1 bölü 2 h g t kare değil mi bu? Hı hı. 1 bölü 2
g t kare.
G t kare. H işte
geldi aklıma, Gödel.
Gödel hangi gün, nereden, ne yapmıştı o?
Bu Kurt aksiyonlarla yapılan matematiksel işlemlerin daima yanlış olduğu ispatlanabilir.
O Gödel şey, o biraz evet.
Tamamlanamaz.
Yani o sistemden falan bir şey anlamıyor aslında. Diyalektikten tamamen habersiz. O yüzden sürekli olarak paradokslara çatıyor ve tamamlanamaz. Bir sistem tamamlanamaz diyor. Yani bütünlük,
evet, sistem tamamlanamaz.
Evet, bütünlük olamaz diyor. Bütünlüğü reddediyor.
Matematiksel ispatları koyuyor ortaya.
O koyuyor ama yapma. Matematiksel ispatları her yere koyuyorlar.
Bu da bir görelilik değil mi hocam?
Hangisi?
Gödel.
Gödel'i inceleyelim ya. Yani
inceleyelim, ben bunu getireyim. Şey,
getireyim.
Getireyim haftaya. Ama ben yani detayını okuduğunuz zaman doğru.
Bu hepimizi ilgilendiriyor. Yani evet. Bu okunan şeylerin orada bir sınaması anlamına geliyor.
Haftaya getireyim.
Peki şimdi benim bütün bu tartışmadan şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor benim kafamda ki buna pek doğru gibi gelmiyor bana. Geometrinin saltık bir kavramını realitede bulmak imkansız.
Doğru, olamaz. Bulamayız. Örneğin realitede bir nokta kavramını bulamayız. Real nokta diye bir şey yok. Çünkü boyutsuz real, geometrik nokta.
Yani orada kavramla realitenin birliğine asla varamıyor.
Varamıyoruz.
Öyle
mi? Varamıyoruz. Hegel realite diyor, kavramın gerisine düşer. Birkaç yerde böyle bir şey, bu bağlamda sözleri var. Yani o da bu yani Hegel'in kavram ve realite arasındaki o uyumsuzluğu ya da eşitsizliği ilgilendiren sözleri burada da geçerli sanıyorum. Yani geometrik. Çünkü geometride şimdi şu çizgi diyoruz. O bir çizgi falan değil. Yani ben buraya bir çizgi çizdiğim zaman bu asla doğru çizgi değil.
Elbette değil de.
Doğru da değil.
Dönüp de realitede yine de kullanıyoruz.
Kullanıyoruz.
Demek ki yine de aralarında bir bağıntı, bir bağlaşma, bir yakınlaşma var. Bak. Yani realite ile kavram birbirlerine tamamen aykırı da düşmüyorlar.
Hayır.
Birbirlerine çok yaklaşıyorlar. Yani şöyle, hatta belki de çok çok daha da yaklaşacaklar.
Bir uzay aracını çok uzaklara doğru olarak götürebiliyorsun matematikle. Mesela yani çok uzak, birkaç ışık yılı uzağa bile.
Doğru olarak, matematiksel olarak götürürsün. Ama gönderdiğin zaman fiziksel olarak imkansız var.
Yani aralarında
hemen sapacak.
Bir uyumsuzluk varsa bile, sanki en azından bu uyumsuzluk giderek kapanan bir makasmış gibi görünüyor.
Teknolojiden dolayı mı?
Nereden dolayı bilmiyorum. Ama insan aklının gelişmesinden dolayı.
Teknolojinin ilerlemesinden dolayı.
Yani başka bir şey. Logos'tan dolayı.
Yani olabilir. Uzayda bir küre geometrik bir kavram ve uzayda saltık küre ya da gerçek anlamda küre olabilecek hiçbir şey yok.
Yok.
Çünkü kürenin yüzeyi pürüzsüz bir geometrik kürenin yüzeyi pürüzsüz bir eğri yüzey. Uzayda? Hiçbir şey yok. Onu anlamak istiyoruz. Evet. Ama bütün
gezegenler,
yıldızlar küresel küre değiller. Gezegenler bir kere basık hepsi. Yani o dönmeden dolayı eksen çevresinde
kristaller var.
Çok oldukça düzgün kristaller ama oldukça saltık değil.
Değil.
Çok düzgün yani.
Bunu düşünmemiz şey herhalde iyi oldu. Yani değil mi? Daha önceden düşünmüyorduk herhalde. Ya da daha önceden belki de eşit olarak düşünüyorduk. Ama değil. Yani ne daire, ne küre, ne parabol, ne hiperbol hiçbir şey yok realitede.
Üçgen, yaklaşık üçgen olarak. Üçgen de yok. Hele Pisagor üçgeni hiç yok. Ama biz bugün Pisagor bağıntısını kanıtlamışız. Biliyoruz ve onlardan dayanarak inşaatlar yapıyoruz. Yani ideal bir dik üçgeni belki çizemiyor. Yani
şimdi mesela saltıklık arayışı içerisinde...
Çizmemiz bile olanaksız. Yani
tamam, olanaksız.
Eğer anlamıyoruz. Aziz'in kalem örneğindeki gezegenin onun üzerindeki etkisi, yani oturup hesaplasak virgülden sonra milyarıncı basamaktaki bir etkidir ki o günlük hayatta hiçbir etki uyandırmıyor bizim için. O yüzden gerekiyor.
Ama matematiksel olarak...
Matematiksel olarak saltık diyemeyiz.
Yani bu buradan düşerken bir sivrisinek şuradan geçtiği zaman, buna doğru bir pike yaptığı zaman bunu etkiliyor.
Ama zaten geometri dediğimiz şey ya da matematik bir soyutlama değil mi?
O soyutlama. Yani
ilişkilerden arındırma. Sadece belirli bir yönünü alıp.
Geometri aslında sineğin etkisini de hesaplar.
Hesaplar ama yani, sadece sineğin
ama geometriye hesaplar. Verdiğin...
Başka bir şey hesaplamaz
tabii.
O zaman.
Ama yine de geometriye verdiğin ölçüler eksik olur. Yani sineği sen geometriye yarım gram verirsin ama yarım gramdan milyarda bir gram daha eksiktir realitede ve yine hesaplaman realiteye uymaz. Yani öyle uyması da gerekli değil. Ben dert edinmiyorum. Siz ediliyor musunuz?
Yok, hiç emre. Hiç emre.
Einstein dertlenmiş galiba. Evet. Öyle bir şey var.
Ama işte buna bakarak şey yapıyorlar. Einstein geometriyi kavramsal olarak reddediyor. Şimdi Einstein'a neden karşı çıktığımı anlayabilirsiniz. Asla kavramsallığı kabul etmiyor. Yok öyle bir realite diyor. Sadece şey, fiziksellik var ve geometride üçgen diyor şey, çizdiğin üçgendir.
Yani.
Ama o fizikçi, fizikçi
yani bunu geometrinin fizikselleştirilmesi diye, fizikleştirilmesi diye anlıyorlar. Yani akıllı fizikçiler şeyi görüyorlar, Einstein ne yaptığını görüyorlar. Ama popüler bilinç görmüyor ve o yüzden Einstein'ı eleştirme şeyinde değil, konumunda değil.
Yani güzel gol atmak için balavol çizmeye inmek gerekmiyor.
Ama son söylediklerini görgüsüler de böyle söylemiyor mu?
Ne gibi?
Yani kavram realiteye bir miktar yaklaşır. Tam olarak yaklaşamaz yani görgüsüler.
Kavram yok diyor görgüsüler. Yani Einstein mesela, Einstein David Hume'a dayandırdığını söylüyor ve kavramları diyor, Olimpos'tan ben yeryüzüne indirdim diyor. Yani kavram yok, tasarım var onlarda. Tasarım zaten kavramın sağlığını falan hiçbir zaman taşımıyor. Yani David Hume'daki şey, John Locke'da tabiri rasa yansıma ya da izdüşüm gibi bir şey. David Hume'da da ona çok yakın.
Olimpos'a indiren Einstein mi?
Einstein. David Hume ve şey, Ernst Mach okumuş bu şeyde lise yıllarında ya da liseden sonra. Yani bir arkadaş grubu kurmuşlar. Evet. Onlar şey değil işte, üniversiteli değiller. Ve orada yine enteresan olan şey, bilimin böyle dönüm noktalarında ve özel noktalarda, yine Einstein'ın girdiği alan çok özel bir nokta, akademinin dışında gelişiyor olması. Akademi şey yapmıyor, o gelişimlere, değişimlere izin vermiyor. Hiçbir zaman vermiyor. Bir kural olarak şey böyle. Evet, kurumsal. Kurum muhafazakar, tanımı gereği. A priori muhafazakar.
Bazısında daha iyi, bazısında daha kötü, işte bazısında daha kötü ama yani bir kurum olduğu için o zaman
evet.
Bazıları yani.
Kurum muhafazakar. Ne kadar doğru kadar açıklıyor ama sadece konusu konunun da detaylı bakmak lazım. Görevlilik kuram elimizde olmasa oraya buraya uydu gönderemeyeceğimiz, doğru rotaları bulamayacağımızla ilgili şeyler okumuştum ben. Yani onlar ne anlama geliyor?
Ben de onu hep sorguluyorum. Yani şey bulamadım, öyle çok iddialı bir şey bulamadım. Yani onu söyleyenler söylediklerini açıklamıyorlar. Yani diyorlar ki Einstein'ın formülleri olmasa işte NASA çalışmaz ya da uydu şey misil roket gönderilmez falan diyorlar ama yani onun neden olduğunu pek açıklamıyorlar. Demek ki o şey yani dedikodu olarak. Duyup,
yani Nobel aldı fotoelektrik olayı diye bir şey var. Detayını bilmiyorum ama onu çok iyi
diyorlar. Ama mesela. O görelilik kuramı değil işte.
Değil.
Değil. Alakası yok. Görelilik kuramına ödül verilmedi.
Orada haklı mı acaba? Orada iyi mi?
Olabilir.
Bir yolu var.
Olabilir. Yani ona bakmadım tam olarak ne olduğunu. Ama yani şimdi zaman dilatasyonu ya da zaman daralması, bunu ölçmek için saatler kullanıyorlar. Değil mi? Çok hassas saatler, atom saatleri falan, uçaklara yüksek irtifada uçan uçaklara o saatlerden koyup işte çok uzun süreler uçuruyorlar ve orada
evet, fark görüyorlar.
Yani şimdi sana geliyor saniyenin milyarda biri kadar bir hata var. Bu acaba doğru mu? Şimdi Evet, yani bunları yorumlayan bilim adamları şey, subjektif oluyorlar genellikle. Eddington'un kendisi aşırı ölçüde subjektif. O ışık yıldız ışık sapmasını ölçmek için Güney Amerika'ya gönderiliyor, biliyorsunuz.
Evet.
Yani fotoğraflar çekiyorlar ve o fotoğraflarda ne kadar şey varsa, onların hesaplarına uymayacak durum varsa onları şey yapıyorlar, siliyorlar, elimine ediyorlar. İstatistiksel yöntem kullandıkları için onu rahatça silebiliyorlar. Yani çok subjektif o tür şeyler, ölçümler ve ben en çok şeye dayanıyorum kendi payıma. Fizikçilerden de destek önemli. Şeyin o bir fizikçi vardı ya.
Maksa mı?
Hayır, yeni.
Hawking.
Hayır, hayır. adı geldi ve kaçtı şu an tam.
Yeni bir dönem kadar. Dirac.
Hayır ya, şey.
Yerini soktum.
Yok, daha şey. Yeni sayılır ya. Bu Krishna şeyle.
Feynman.
Krishnamurti ile falan şey yaptı arkadaşım diye. Yani. Yani bir tür mistik bir yanı var.
David Bohm.
David Bohm şey diyor. Bu şöyle açıklıyor. Yani bir saat hızlı giden bir saat, ışık hızına yaklaşan bir hızla giden bir saat niye yavaşlar? Şey diyor, bir kütle kazanımı var. Onu kabul ediyor. Neden kütle kazanımı olabilir? Yani kütle kazanımı şey değil, saatin kütlesinin artması değil. Ama dışsal ortamdaki kütlenin saatin kütlesine eklenmesi, böyle anlıyor.
Eterin mi yapışması gibi?
Eter demiyor. Ama ona benzer bir şey demek zorunda.
Kütle artıyor.
Kütle arttığı zaman da doğal olarak kütle artıyorsa saat o artıştan dolayı zaten yavaşlıyor.
Ağırlık
artıyor.
Ağırlık artma zamanı.
Kütle ve ağırlık aynı şey. Yani o birlikte gidiyor.
Kütle dolgu maddesi.
Dolgu maddesi.
Evet. Dolgu maddesi artıyor, kütle artıyor.
Dolgu maddesi.
Yani gözlediğiniz doğru.
Işık hızına yaklaştığı zaman kütle sonsuz oluyor.
Çünkü diyor şey var diyor, hidrolik alan, yani suda yapılan bir takım deneylerde diyor, suda hızla devindirilen bir bilya suyun bir miktar su kütlesini kendi önünde kendi kütlesiymiş gibi biriktiriyor diyor. Dolayısıyla bir gramlık bir bilya bir onda bir ya da bir yüzde bir grammış gibi geliyor diyor. Bu bir tür şey, kütle artması. Saat, evet, şimdi bir saat çok hızlı, çok yüksek bir hızla güneş dünya çevresinde dönüyorsa
bu doğru bir şey mi?
Mantıklı bir şey. Yani neden mantıklı? Eğer eter kuramını ya da alan kuramını doğru kabul edersek, yani fiziksel bir ortam içinde gidiyorsa saat, o saate parçacık ekleniyorsa o parçacık saati saatin devimini azaltır. Ve
ama
o zaman
tanımlanan bir şey değil. Bu bir kuram.
Açıklama tabii, kuram. Yani
ama şöyle bir sonuç var, yani Aziz'in dediği gibi bir deney yapılıyor ve
saat yavaşlıyor.
Saat yavaşlandı, yani genel görelilik bir şey yapılıyor.
Hayır, açıklaması
kuram
yani
şey. Kuramsız evet,
sonuç
demek
olarak ortaya çıkan
bu ama şey
tartılmış kuram değil.
Hipotez, hipotez anlamında kuram
gerçekten. Saat yavaşlıyordur ama sebebi bu mu acaba?
Bu mudur?
Ya belki de saat Allah'a yaklaştığı için yanlış.
O da bir açıklama.
Sen mistik misin ya?
Olabilir.
Bu bir hipotez.
Krishnamurti ile birlikte çalışıp böyle bir kuram atıyorsun. Sen de böyle bir kuram atarsın.
Krishnamurti ile çalışması şey, çok can sıkıcı bir şey. Yani bu şey, David Bohm, kuantum mekaniğinin rasyonalist yorumunu üreten kişi olarak biliniyor. Ben bunu Scientific American'da okudum. Onlar rasyonalizmden ne anlıyorlar bilmiyoruz tam olarak ama genel olarak şey, yani çok itiraz edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Mistik bir şey olduğunu da hiç sanmıyorum. Ama son zamanlarda, yani şeyden sonra, emekli olduktan sonra sanıyorum o mistisizm şeyleri başlıyor, eğilimleri. Özel Görelilik Kuramı diye bir kitabı var. Çevirdim onu, yayınlamadım. Duruyor şu anda çevirisi. Bölümleri var şeyde, internette. Orada asla şey yok. Mistisizm falan gibi bir şey yok ve yine o görelilik kuramında ondan uzun bir alıntı yaptım. Yani görelilik kuramı diyor, Einstein'ın görelilik kuramı yanlış olduğu kanıtlanabilir diyor. Yani bu kuram %100 doğrudur diyenlerden değil. Yani o yaklaşımı şey, oldukça mantıklı görünüyordu, usal görünüyordu ve dediğim gibi yani eğer o şey doğruysa, kütle artışı doğruysa, öyle dışarıdan kütle kazanarak eterden ya da ya
olan... Biz biliyoruz ama dışarıdan kütle kazanma diye bir şey yok. O matematiksel olarak ivme arttıkça kütle artar.
Nereden gelir yani o kütle artışı?
Işıkla yaklaşıkça kütle artar. Nereden gelir? Ona bir şeyler yapışır gibi bir şey değil.
O nereden artar?
O nasıl artar?
Bunu açıklamış.
Nasıl olduğunu ispatını bilmiyorum işte, ama fiziksel anlatımlarda...
Yani ona kendi kendine... İvme
arttırılığın bir eşitliğinin sonucu.
Kendi kendine yani artar demek mistik olacak.
Kuramın parçası yani.
Kütle kendi kendine üretir. Demek o mistik olacak.
Ama bu akşamki deneyden sonra sıcaklık artınca kütle azalıyor, onu biliyorum.
Kuantum mekaniği zaten mistik. Başka sona kadar.
Evet, yani o kesin mistik.
Kuantum mekaniği zaten.
Ona ben şey diye rasyonel denemem.
Çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Bence de eğer böyle gidecekse biz hiç değilse yazın burada yapmayalım.
Evet, ben yani konuşayım ben. Evet. Telefonunu verir misin? Ben bir dahaki çalışmaya biz bunu öyle şey yapalım da.
Dayanamayacak gibi değil mi?
Evet, hayır ben. Evet,
ben hakikaten ben de aynı şey. Yani bir kere devamlı sinekler yanıyor her yer.
Şey olmaz. Sinekler uçuşuyor, şey oluyor. Boş mu?
Baksana yediler beni ya. Ha?
Evet yani.
Müzik odasında yaptık.
Akşamları kapalı ki orası.
Şuraya
açayım. Çarşamba akşamı tarih felsefesi
orada.
Cuma akşamları müzik odasında toplantıda
yapsak mı? Burası çok rahat. Burayı şey yapalım.
Hayır, burayı konuşacağız yani.
Konuşalım. Klima olduğu zaman çok süper. Geçen hafta klimayı açtık. Çok
evet,
güzel.
Evet. Değil mi? Ne güzel değil mi?
Olmayacak
şey.
Bir şey.
O zaman neyse
arkadaşlar ben bir şey önereceğim yalnız.
İlave para veririz.
Para sonra söyleyeyim. Yani bir miktar
daha. Yani 50 lira daha veririz.
Evet. Bunu söyleyeyim de
yani. Tamam. Ben söyledim zaten. Sen de yine de.
Tamam.
Yap. Problem olacağını sanmıyorum ya.
Tabii canım olmaz ya. Sadece idare edeceğim.
Yani kışında bunu çalıştırıyorduk. Yani artı bir şey vermeye gerek yok yani.
Hayır.